Ayrım 10. Ay'a yolculuk. Jules Verne. Sayfa 114. 18. Atlanta'daki yolcu. Eğer bu çarpıcı haber elektrik telleri yerine kapalı zarf içinde Beylikpos'a gelse ve Fransız, İrlandalı, Kanadalı, Amerikalı memurlar ister istemez içindeki gize ortak olmasaydı, Barbicane bir an bile duraksamazdı. Sırf tedbirli davranabilmek ve yapıtını gözden düşürmemek için susardı. Hele bir Fransızdan geldiğine göre mutlaka bir bit yeniği vardı bu telgrafın altında. Nedenli gözü pek olursa olsun sıradan bir adamın böyle bir yolculuğa kalkması ne demekti? Üstelik buna kalkışanın alınıp bir mermiye değil, bir deli kulübesini kapatılacak bir çılgın olması gerekmez miydi? Ama telsizlerin yapıları gereği pek ağzı sıkı olmayışından ötürü haber herkese öğrenilmiş. Michel Arda'nın önerisi Birleşik Devletler'in dört bir yanında dolaşmaya başlamıştı bile. Dolayısıyla Barbicane'in susmasına izin verecek bir bahane yoktu. Tampa Town'daki kulüp arkadaşlarını topladı ve kendi düşüncesini belli etmeden bu telgrafa az mı çok mu önem verilmesi gerektiğini tartışmadan soğuk bir sesle kısacık metni okudu. Olmaz böyle şey. Akıl alacak şey değil. Düpedüz şaka canım. Alay ediyorlar bizimle. Gülünç. Saçma. Birkaç dakika boyunca bu gibi durumlarda kullanılan suyu çıkmış el kol hareketleriyle birlikte kuşku, güvensizlik, sersemlik, çılgınlık anlatan bütün sözler sıralandı. Toplantıya katılanların her biri mizacına göre sırıtıyor, omuz silkiyor ya da kahkahalarla gülüyordu. Yalnız J.T. Maston büyük bir laf etti. Yaman bir fikir bu, diye bağırdı. Evet, diye karşılık verdi binbaşı. Ara sıra böyle yaman fikirlerin beslenmesine izin verilse de bu kimsenin onları uygulamaya kalkmaması koşuluyla olabilir. Peki ama neden olmasın, diye karşılığı yapıştırdı Gun Club yazmanı. Tartışmaya hazır bir tavırla. Ama kimse üstüne gitmedi. O arada Michel Ardan adı Tampa Town'a yayılmıştı bile. Yabancılarla yerliler birbirlerinin yüzüne bakıyor. Bu da nesi? Diye soruyor ve Avrupalıyla değil. Çünkü düpedüz bir efsane, düssel biriydi bu. Böyle birinin varlığına inanan J.T. Maston'la dalga geçiyorlardı. Barbicane, Ay'a bir mermi gönderme önerisinde bulunduğu zaman herkes bunu doğal, yapılabilir, yalnızca atış bilimi ilgilendiren bir konu saymıştı. Ama akıllı, uslu bir adamın mermiye girmeye, bu akıl almaz yolculuğu yapmaya kalkması gerçek dışı bir önerme, bir dalga, bir şaka. Fransızca'da karşılığı bulunan bir sözcükle söylersek tam bir humbuktu. Alaylar hiç aralıksız akşama dek sürdü. En olmayacak girişimlerin övücüler, inananlar ve yandaşlar bulduğu Birleşik Devletlere aykırı bir davranışla koskoca ülke kahkahadan kırılıyordu. Bununla birlikte Michel Arda'nın önerisi, bütün yeni fikirler gibi bazı kafaları kurcalamaktaydı. Öneri, alışılmış heyecanlanma biçimlerine aykırıydı. Bak bu hiç aklımıza gelmemişti. Ve olay kısa bir süre sonra garipliğiyle takıntı haline geliverdi. Herkes bu konuyu düşünüyordu. Bir gün önce yatsınan yığınla şey ertesi gün gerçekleşmez mi? Bu yolculuk da neden günün birinde yapılmasındı? Ancak bu yolda canını tehlikeye atmaya kalkan adamın mutlaka kafadan sakat olması gerekirdi. Dolayısıyla tasarısı ciddiye alınamayacağına göre en iyisi susmak, saçma sapan, gülünç laflarıyla halkın zihnini bulandırmamaktı. İyi ama her şeyden önce adı geçen kişi gerçekten var mıydı acaba? En büyük soru buydu. Michel Ardan. Adı Amerika'nın yabancısı değildi. Gözü pek davranışlarıyla ün salmış olan bir Avrupalının adıydı bu. Ayrıca Atlas Okyanusu'nun ötesinden çekilen telgraf, Fransızın bindiğini söylediği gemi, bildirdiği geliş tarihi öneriye belli bir doğruluk kazandırıyordu. Konuyu açıklığa kavuşturmak gerekiyordu. Kısa bir süre sonra tek tek bireyler toplaşıp küçük kümeler, küçük kümelerde bir araya gelip molekül içindeki çekime kapılan atomlar gibi meraklarının etkisiyle daha büyük kümeler meydana getirdiler ve oluşan yoğun kalabalık Barbicane'in evine yollandı. Beriki telgrafın gelişinden beri ağzını açıp tek söz etmemiş, onaylayıp kınamaksızın J.T. Mason'ın görüşünün yayılmasına izin vermişti. Hiç sesini çıkarmıyor, olayların gelişmesini beklemek istiyordu. Ancak bunu düşünürken halkın sabırsızlığını hesaba katmamıştı. Tampa halkının penceresi dibinde toplanışını hiç de sevinerek izlemedi. Gittikçe artan homurtular, bağırıp çağırmalar onu pencereye çıkmaya zorladı. Görüldüğü gibi ünlü kişi olmanın bütün ödev ve sıkıntıları üstündeydi. Pencereye çıktı. Hemen sesler kesildi ve yurttaşlardan biri söz alıp dobra dobra sordu. Telgrafta adı geçen Michel Ardan Amerika'ya doğru yola çıkmış mıdır, çıkmamış mıdır? Baylar diye karşılık verdi Barbicane. Bu konudaki bilgim sizinkinden fazla değildir. Bilmem gerek diye bağırdı birkaç sabırsız ses. Zamanla öğreneceğiz diye karşılık verdi başkan soğuk bir sesle. Zamanın koskoca bir ülkeyi diken üstünde tutmaya hakkı yok diye devam etti ilk konuşmacı. Telgrafta istendiği üzere merminin taslaklarını değiştirdiniz mi? Daha değiştirmedim baylar ama haklısınız. Neyle uğraştığımızı bilmeliyiz. Bunca heyecana yol açan telgraf bilgilerimizi tamamlayacaktır sanırım. Telgrafa bakalım, telgrafa diye bağırdı kalabalık. Barbicane indi, topluluğun önüne düşüp yönetim binalarına doğru yürüdü. Birkaç dakika sonra Liverpool'daki gemi işletmelerine bir tel çekiliyordu. Şu sorulara karşılık verilmesi isteniyordu. Nedir şu Atlanta gemisi? Avrupa'dan ne zaman ayrılmıştır? İçinde Michel Ardan adında bir Fransız var mıdır? 2 saat sonra Barbicane kuşkuya yer bırakmayan kesin bilgiler alıyordu. Liverpool limanına bağlı Atlanta buharlı gemisi 2 Ekim günü Tampa Town'a doğru yola çıkmıştır. Yolcular arasında Michel Ardan adında bir Fransız vardır. Birinci teli doğrulayan bu telgrafı alınca başkanın gözlerinde ansızın bir alev parladı. Yumrukları sıkıldı ve şöyle mırıldandığı işitildi. Doğru demek. Olabiliyormuş demek. Var böyle bir Fransız. Üstelik de 15 gün sonra burada olacak. İyi ama çılgın bu adam. Kaçık. Hayır, razı olamam böyle bir şeye. Bununla birlikte hemen o akşam Bradwell ve ortakları kumpanyasına bir mektup yazıp yeni bir emre dek merminin dökümünü durdurmalarını istedi. Gelelim bütün Amerika'yı kaplayan heyecan fırtınasına. Barbicane'in ilk bildirisinin etkisi bile 10 kat geçildi. Birleşik Devletler gazetelerinin haberi karşılayış biçimini, eski dünyadan gelen kahramanı karşılarken söyledikleri türküleri görecektiniz. İnsanlar dakikaları, saniyeleri sayarak ateşli bir çalkalanma içerisinde yaşıyorlardı. Tek bir düşünceye saplanıp kalan beyinlerin yorucu tutkusunu şöyle kaba olsun verebilmek, benim diyenin göze alamayacağı, insan gücünü aşan bir iştir. İş, güç, çalışma, ticaret durmuş, herkes tek bir şeyle uğraşıyor, harekete hazır gemiler, Atlanta'nın gelişini kaçırmamak için çifte demir atmış, limanda pinekliyor, katarlar dolu geliyor, boş gidiyor, Espirito Santo körfezinden buharlı gemilerin, posta vapurlarının, gezinti yatlarının, her boy yelkenliğinin izi eksik olmuyordu. Binlerce meraklı 15 günde Tampa Town'un nüfusunu 4 katına çıkarmış, bütün bu insancıklar sefere çıkmış ordu gibi çadırlara yerleşmişlerdi. 20 Ekim günü sabahın 9'unda Bahama kanalındaki işaret kuleleri ufukta koyu bir dumanın gözüktüğünü bildirdi. 2 saat sonra kocaman bir buharlı gemi kulelerle işaretleşiyordu. Atlanta adı hemen Tampa Town'a aktarıldı. Saat 4'te İngiliz gemisi Espirito Santo körfezine giriyordu. Saat 5'te son hızla Hillsborough koyunun ağzını geçmekteydi. Saat 6'daysa Tampa limanına demir atıyordu. Çıpanın demiri daha kuma değmeden 500 tekne Atlanta'yı çevirmiş, buharlı gemi sözün en gerçek anlamıyla kuşatılmıştı. Küpeşte'ye ilk ayak basan Barbicane oldu. Heyecanını gizlemeye çalışarak Michel Ardan diye seslendi. Burada diye karşılık verdi. Kıç güverteye çıkmış biri. Kollarını kavuşturmuş olan Barbicane ağzını açmadan alıcı gözlerle Atlantalı yolcuyu süzdü. 40 yaşlarında, uzun boylu ama omuzları üzerindeki balkonları taşıyan heykel sütunlar gibi azıcık beli bükülmüş bir adamdı. Güçlü bir başı, sallandıkça aslan yelesini andıran gür, kızıl saçları vardı. Yüzü kısa, şakakları genişti. Kedi bıyığı gibi dik tüylü bir bıyığı, yanaklarının tam ortasındaysa birer tutam sarımtırak kıl vardı. Azıcık yana kaçmış yuvarlak gözler, miyop bir bakış bu kedi yüzünü tamamlıyordu. Buna karşılık burun hallice, ağız özellikle insansı, alın geniş, hep sürülü kalan bir tarla gibi kırış kırıştı ve zeka fışkırıyordu. Dengeli bir biçimde uzun bacaklar üzerine oturtulmuş, geniş omuzlu gövde, ona sımsıkı bağlanmış güçlü kaldıraçlar, yani fırlak kaslı kollar ve kararlı yürüyüş, bu Avrupalıyı maden sanayisinden ödünç alacağımız bir terimle söylersek, dökme değil de dövme bir yiğit haline getiriyordu. Gratiole'nin izinden gidenler bu adamın kafatasına ve yüzüne bakarak tartışılmaz savaşçılık belirtileri, yani tehlike içerisinde yüreklilik gösterebilme yeteneğiyle engelleri aşma eğilimi bulabilirlerdi. Başkalarının iyiliğini isteyen, kimi insanları insanüstü şeylere tutkun yapan, şaşırtıcılığa düşkün biri olduğu yüzünden okunmaktaydı. Buna karşılık elde edicilik, yani her şeye sahip olma içgüdüsünden en küçük bir iz yoktu. Atlantalı yolcunun dış görünüşünü tamamlamak üzere şunu da belirtelim ki, sırtında Michel Arda'nın kendi kendisine çarşaflı ölüm adını takmasına yol açacak kadar geniş, koltuk altları en rahat biçimde oyulmuş, içine bir adam daha sığabilecek bir pantolon ve uzun ceket bulunuyordu. Boyun bağı gevşek, gömleğinin yakası güçlü boynunu ortaya çıkaracak kadar açık, içinden ateşli ellerin çıktığı, kol ağızları ise gelişigüzel iliklenmişti. Tehlikenin ve kara kışın göbeğinde bile bu adamın gözlerinin içi de işin içinde olmak üzere buz kesmediği seziliyordu. Zaten buharlı geminin güvertesinde, kalabalığın ortasında durduğu yerde duramıyor, denizcilerin deyimiyle demir tarayarak 5 aşağı 5 yukarı gidip geliyor, elini kolunu sallıyor, herkesle senli benli konuşuyor ve sinirli bir açgözlülükle tırnaklarını kemiriyordu. Yaradan'ın keyifli olduğu bir anda yarattığı ve işini bitirir bitirmez kalıbını kırdığı benzersiz kişilerden biriydi bu. Gerçekten de Michel Arda'nın manevi kişiliği, meraklı bir çözümleyicinin gözlemleri için verimli bir tarlaydı. Bu şaşırtıcı adam sürekli bir abartma eğilimi içinde yaşıyordu ve üstünlük bildiren sıfatlar çağını geçememişti. Nesneler gözünün A tabakasında hala olağan dışı ölçülerle biçimlenmekteydi. Dolayısıyla bütün çağrışımları dev gibi fikirlere yol açıyordu. Güçlüklerle insanların dışında her şeyi büyütülmüş olarak görüyordu. Zengin yaratılışlı, doğuştan sanatçı, güzel sözcüklerle bir ateş topu yapmayıp laflarını keskin nişancı gibi kullanan şakacı bir adamdı. Tartışmalarda mantığa falan pek aldırmazdı. Kendisine sorulsa kıyaslamayı yeryüzünden silmeye hazırdı ve kendine özgü vuruşlarla dövüşürdü. Rezillik çıkarmaktan korkmayan, tartıştığı kişinin tepesine ad homirsem, kendi öz kanıtlarıyla inen, en umutsuz davaları canla başla savunmaktan hoşlanan bir insandı. Bir sürü garip merakı yanında kendini Shakespeare gibi yüce bir bilgisiz sayma tuhaflığı vardı ve bütün bilginlere tepeden bakmaya uğraş haline getirmişti. Oyunu bize oynatıp parsayı toplayan adamlar diyordu onlar için. Sözün kısası, harikalar ülkesinde yaşayan bir çingene, serüven olsun diye serüven aramayan, gözünü budaktan sakınmayan, atılgan biri, güneşin alevden arabasını son hızla süren fayton, yedek kanat taşıyan bir ikarostu. Ayrıca atılganlığının bedelini kanıyla, canıyla ödüyor, en çılgınca işlere balıklama dalıyor, gemilerini Agatokles'ten daha büyük bir neşeyle yakıyor, her an kafasını gözünü yarmaya hazır olduğu halde çocukların bayıldığı hacı yatmazlar gibi hep 4 ayak üstüne düşüyordu. Yaftası 2 sözcükten oluşuyordu. Yine de. Ve Rus papazlarının güzel deyimiyle ruling passion, başlıca tutkusu olanaksızı oldurmaktı. Ancak bu neşeli ve girişken adamın başlıca kusuru da nitelikleriydi. Tehlikeye atılmayanın hiçbir şeyi olmaz derler. Ardan sık sık tehlikeye atıldığı halde elinde avucunda pek bir şey yoktu. Tam bir para celladı. Danaos kızlarının küpü gibi dipsiz kiler boş ambardı. Çıkar nedir bilmez, kafasıyla olduğu kadar gönlüyle de sağa sola vururdu. yardımsever, çelebi ruhlu bir insan olduğundan can düşmanının idam fermanına bile imza basmaz. Buna karşılık bir zenci için köleliğe razı olurdu. Fransa'da, Avrupa'da herkes tanıyordu bu parlak ve gürültücü kişiyi. Bir dediğini iki etmeyen, ün perisinin yüz sesiyle kendinden söz ettiren o değil miydi? En gizli saklayanlarını bile gözler önüne sererek camdan yapılmış bir evde yaşamıyor muydu? Bununla birlikte ardında kalabalıkta kendine yol açabilmek için sağa sola dirsek vururken acımasızca yere yıktığı, ezdiği, yaraladığı insanlardan oluşmuş müthiş bir düşman ordusu da vardı. Ama genellikle seviliyor, şımarık bir çocuk gibi el üstünde tutuluyordu. Ünlü halk deyimiyle ya hepten sevilecek ya toptan atılacak bir adamdı. Ve atılmıyor, seviliyordu. O gözü pek girişimleriyle herkes yakından ilgileniyor, kaygıyla yaptıklarını izliyordu. Tedbirsizliğe varacak derecede atılgan olduğu biliniyordu çünkü. Dostlarından biri kendisini bekleyen büyük tehlikeyi haber vermeye kalkınca su testisi su yolunda kırılır diyordu sevimli bir gülümsemeyle ve bunu derken Arap atasözlerinin en güzellerinden birini andığına kuşku duymuyordu. Atlantalı yolcu böyleydi işte. Durduğu yerde duramıyor, içinden gelen ateşle fıkır fıkır kaynıyor. Amerika'da yapmaya geldiği şeyi düşündüğü için değil, aklına bile getirmiyordu bunu. Ateşli yaratışından ötürü heyecanla beş aşağı beş yukarı dolanıyordu. İkisi de kendi paylarına girişirken atılgan ve gözü pek oldukları halde Fransız Michel Ardan'la Yankee Barbecue'in kadar birbirine zıt iki kişi zor bulunurdu. Gun Club Başkanı kalabalığın yaşa, var ol diye bağırmaya başlamasından ötürü kendisini ikinci plana iten bu adamı pek uzun seyredemedi. Bağırıp çağırmalar öyle bir hal aldı, coşkunluk öyle kişisel görünüşlere büründü ki Michel Ardan 10 parmağını harcama pahasına binlerce el sıktıktan sonra kamerasına sığınmak zorunda kaldı. Barbicane ağzını açmadan ardına düştü. Barbicane misiniz diye sordu Michel Ardan yalnız kaldıkları zaman. 40 yıllık dostmuşlar gibi bir sesle. Evet diye karşılık verdi Gun Club Başkanı. Peki öyleyse merhaba Barbicane. İşler nasıl? İyi mi? Harika. Desenize harika. Demek yola çıkmaya kararlısınız diyerek doğrudan doğruya konuya girdi Barbicane. Kesin olarak. Hiçbir şey durduramaz mı sizi? Hiçbir şey. Telgrafımda belirttiğim gibi. Değiştirdiniz mi mermiyi? Gelişinizi bekledim. Yalnız diye üsteledi Barbicane. İyice düşündünüz mü? Düşünmek mi? Düşünmeye vaktim var mı? Ay'a gidip şöyle bir dolaşma fırsatı çıkıyor önüme. Ben de bu fırsattan yararlanıyorum. O kadar. Bence öyle uzun uzun düşünmeyi gerektirmeyen bir iş bu. Barbicane, yolculuk tasarısından müthiş bir hafiflik, kaygısızlık ve kayıtsızlıkla söz eden bu adamı bakışlarıyla yiyordu adeta. Hiç değilse bir tasarınız, bu işi gerçekleştirecek bir takım çareleriniz vardır herhalde, dedi. Hem de harika çarelerim var sevgili Barbicane. Yalnız izin verirseniz öykümü tek bir kez herkese anlatmak, bir daha da sözünü etmemek istiyorum. Böylece yinelemelerden kurtulmuş oluruz. Onun için sizin daha iyi bir fikriniz yoksa yarın dostlarınızı, kulüp arkadaşlarınızı, bütün Florida hatta isterseniz bütün Amerika halkını çağırın. Hem başvuracağım çareleri anlatır hem de eleştirileri yanıtlarım. Sakın merak etmeyin, en iyi biçimde hazırlanarak çıkacağım karşılarına. Tamam mı? Tamam diye karşılık verdi Barbicane. Bunun üzerine başkan kameradan çıktı ve kalabalığa Michel Ardan'ın önerisini aktardı. Bu haber sevinç çığlıkları ve zıplamalarla karşılandı. Böylece bütün güçlükler kestirmeye olan aşılmış oldu. Ertesi gün herkes Avrupalı kahramanı gönlünce seyredebilecekti. Ancak bazı inatçı seyirciler Atlanta'nın güvertesinden ayrılmak istemedi. Geceyi orada geçirdiler. Bunlar arasında G.T. Maston da vardı. Kış güvertenin kaplamasına çengel atmıştı. Onu oradan söküp götürmek için bir bukorga gerekirdi. Kahraman bu adam, kahraman diye bağırıyordu her perdeden. Bizlerse bu Avrupalının yanında hanım evladı gibiyiz. Başkana gelince Atlantalı yolculuğu görmeye gelenleri gemiden inmeye çağırdıktan sonra kameraya döndü ve buharlı teknedeki çan gece yarısını çaldığı zaman ayrıldı oradan. Bu sefer halk kahramanı olma konusunda yarışan iki adam içtenlikle el sıkışıyor ve Michel Ardan Başkan Barbicane'le senli benli konuşuyordu. 10. ayrımın sonu, sayfa 123.